17. ayrım. Lahey, Ağustos ortası, 1883. Sevgili kardeşim, çeşitli davranışlarım arasında uyum olması gerektiğini neden anlamıyorsun bilmiyorum. Keşke anlayabilseydin. Resim söz konusu olduğunda bakış açısındaki bir hatanın ne anlama geldiğini çok iyi bilirsin. Yani şu ya da bu ayrıntının yanlış çizilmesinden çok daha başka, çok daha kötü bir şeydir. Hangi eğimin çok, hangisinin az olacağı bir tek noktadan belirlenir. Tüm kompozisyondaki objelerin yan planlarının sola doğru mu, yoksa sağa doğru mu gelişeceğiydi. İşte yaşamda da buna benzer bir şey var. Yoksul bir ressam olduğumu, daha yıllar yılı didinip çabalamam gerektiğini söylediğim an, günlük yaşamımı da aprepre, çevirenin notu, aşağı yukarı, bir çiftlik ırgatı ya da fabrika işçisi gibi ayarlamam gerek. Öyleyse belirli olan nokta bu ve birçok şey bunun sonucu ve bütün sonuçları bir bütünün parçaları olarak göremediğimiz takdirde her birini kökünden koparıp atmak gerek. Başka koşullar altında yaşayan, dolayısıyla başka türlü davranabilen, davranması gereken ressamlar var elbette. Yaşama hakkında herkes kendisi karar vermek zorunda. Elime başka fırsatlar geçmiş olsaydı, değişik koşullar içinde bulunsaydım, kesinliği tartışılmaz bir takım olaylar gerçekleşmeseydi, davranışlarım da ona göre etkilenirdi elbet. Oysa şimdi ve a plus forte raison, çevirenin notu, özellikle şimdi, bana ait olmayan bir hakkı, bu hak aslında doğal olarak benim olsa bile, kullanmamın kimi kişilere küstahlık sayılacağını bir an olsun düşünseydim, bunun şöyle bir ima edilmesi bile, hayatta belirli bir rütbeye ulaşmış bazı kişilerle, kendi ailemden de olsalar, her türlü ilişkiyi kendi isteğimle kesmeme yol açardı. Kabullenilmesi gereken olgu şu: resim çalışmalarım dışında her şeye kapalı olmaya kesin kararlıyım. Ancak aslında basit olup da ne yazık ki bir takım daha derin şeylerle bağlantısı olan bu konularda konuşmak benim için çok zor. İnsanın ruhunda görevle sevginin çarpışması kadar acı verici bir şey yok. Hele ikisi de en yüce anlamda varsa. İkisi arasında görevimi seçtiğimi söylediğimde her şeyi anlıyorsun, değil mi? Birlikte yaptığımız yürüyüş sırasında, çevirenin notu, Theo, ağabeyinin uzun süredir beklediği ziyareti birkaç gün önce yapmış, Paris'e dönmüştü bu sırada. Söylenen basit bir söz, bu konuda bende kesinlikle hiçbir değişikliği meydana gelmediğini, içimde bir yara olarak durduğunu ve duracağını, yerli yerinde kaldıkça kapanmayacağını gösterdi bana. Aradan yıllar geçse de ilk günkü gibi olacak. Son zamanlarda kendi kendimle nasıl bir savaş sürdürdüğümü anlıyorsundur umarım. Vardığım sonuç şu: quoi qu'il en soit, çevirenin notu, ne olursa olsun. Dürüst bir insan olarak kalmak için elimden gelen her şeyi yapacağım, görevime özellikle önem vereceğim. Ondan, çevirenin notu, o dediği birkaç yıldır birlikte yaşadığı kadın, Sien. Hiçbir zaman kuşkulanmadım. Şimdi de kuşkulanmıyorum. Dürüst ve haklı olanın dışında parasal hesapları olduğundan hiçbir zamanda kuşkulanmayacağım. Makul ölçüde dayanabileceği kadar dayandı. Olanları başkaları abarttı. Öte yandan bana karşı sevgi beslediğine değin, kendi kendimi aldatmaya yönelik inançlarım olmadığını biliyorsun. O gün yolda konuştuklarımız aramızda kalacak. O zamandan beri bir takım şeyler oldu ki belirli bir anda kesin bir hayırla karşı karşıya kalmamış olsaydım, bir de onun yolunu tıkamayacağıma söz vermiş olmasaydım hiçbir meydana gelmezdi. Onun içindeki görev duygusuna saygım vardı, var. Hiçbir aşağılık davranışı olmadığını biliyorum. Bu konuda asla kuşkulanmayacağım ondan. Kendimle ilgili olarak bildiğim bir şey de şu: kişinin yaşamında en önemli şey görevinden dönmemesi, görevi konusunda uzlaşmaya girişmemesi. Görev mutlaktır. Peki ya sonuçlar? Onlardan sorumlu değiliz ama görevimizi yapmak mı, yapmamak mı seçiminden kesinlikle sorumluyuz. Varılan sonuç, kullanılan araçları haklı kılar ilkesinin tamı tamına karşıtı bu dediğim. Geleceğim konusunda söyleyebileceğim tek şey ise, o fincan ben bir yudum almadan önümden kalkmayacak. Öyleyse via voluntas. Çevirenin notu, istediğiniz gibi olsun. Güle güle, yolun açık olsun. Bir an önce yaz bana, geleceğe güvendiğime ve geçirdiğim mücadelenin yüzümde bir tek çizgide bile görünmeyeceğine inan. Senin, Vincent. Gene de anlaman gereken bir şey daha var. Kararsızlığa kapılmama yol açacak her şeyden kaçınmalıyım. Dolayısıyla bana onu hatırlatabilecek herkesten ve her şeyden uzak durmalıyım. Bu düşünceye sıkı sıkı tutunmasaydım bu yıl bunca kararlı olamazdım, eminim. Ve görüyorsun ya, işin iç yüzünü hiç kimseye belli etmemeyi başararak sürdürüyorum kararlılığımı. Drenthe, Hollanda, Eylül ortası 1883. Sevgili Theo, burada birkaç gün geçirdim. Çeşitli yönlerde dolaştım ya, artık yerleştiğim mahalle hakkında daha geniş bilgiler verebilirim sana. Buralarda yaptığım ilk yağlı boya etüdün bir müsveddesini ekliyorum mektuba. Fundalıkların orada bir kulübe. Yalnızca otlardan, sopalardan yapılmış bir kulübe. Bunların aşağı yukarı 6 tanesinin içini de gördüm. Onlardan yaptığım etütleri de ileride göndereceğim. Bu kulübelerin dışlarının alacakaranlıkta ya da tam gün batımından sonraki görünümlerini sana anlatmanın en iyi yolu, Jules Dupré'nin bir resmini hatırlatmak. Yanılmıyorsam, Mesta'ya ait bir resim bu. İki kulübe, yosun tutmuş damları hafif puslu, akşam karanlığının egemen olduğu gökyüzünde çok derin tonlarla belirginleşen. Burada da aynen öyle. Sonra kulübelerin bir mağara kadar karanlık olan içleri de çok güzel. İrlanda'da yüksek yaylalarda çalışan kimi İngiliz ressamların desenlerinde burada gördüklerimin en gerçeğe yakın resimlerini görmüştüm. Neus da aynı etkiyi yaratıyor. Ama belki gerçeği ilk bakışta göze göründüğünden daha şiirsel yapmış o. Gene de temelde doğru ve gerçek olmayan bir tek çizgi çizmemiş. Açık havada harika figürler gördüm. Ciddilikleri ölçüsünde çarpıcı. Örneğin, kadın memesinin bir belirli sallanışı vardır ki, cinsel duyguların tam tersini kabartır insanın içinde. Eğer kadıncağız yaşlı ya da hastalıklıysa, kimi kez acıma ya da saygı uyandırır. Burada hemen hemen her şeyi kapsayan melankoli de sağlıklı cinsinden, tıpkı Millet'in desenlerinde olduğu gibi. Buranın erkekleri dizden pantolon giyiyorlar iyi ki, böylece bacaklarının biçimi daha iyi görünüyor. Devinimleri de daha anlamlı oluyor. Dolaşmaya çıktığımda içimde yeni duyumlar, yeni duygular uyandıran pek çok şey hakkında sana biraz fikir verebilmek için bir şey söyleyeceğim. Buralarda erkekler, kadınlar, çocuklar ya da siyah beyaz atlar tarafından çekilen turba mavnalarını fundalıkların ortasında görebilmek olası. Hollanda'da Rijswijk kıyısındaki yedek yolda çekilenler gibi hani. Fundalıklar harika. Brabant'ta olanlardan çok daha güzel koyun sürüleri çobanlar gördüm. Tuğla ocakları Rousseau'nun Orta Kalk Fırını tablosundakine benziyorlar az çok. Bahçelerde yaşlı elma ağaçlarının altında ya da ekilmiş lahanalarla kerevizlerin arasında bulunuyor bunlar. Birçok yerde arı kovanları da var. Çoğu insanın yüzünden sağlıklı olmadıkları belli oluyor. Buralar pek sağlıklı değil anladığım kadarıyla. İçme suyunun kötülüğünden olabilir bu. 17 yaşlarında filan ya da belki daha genç birkaç kız gördüm ki canlı ve güzel görünüyorlar ama genellikle çok erken yaşta soluyor, çöküyor bura kadınlara. Ama bu, kimilerinin gövdelerinin soylu görünüşünü değiştirmiyor, yakından baktığında çok çökmüş olsalar da. Köyde Mepele, Dedemsparta, Coverdone, Hollanda, Velde giden 4-5 kanal var. Tekneyle bunlardan birinde yol aldığında şurada burada ilginç değirmenler, çiftlik bahçeleri, eski iskeleler ve her zaman durdurak bilmeyen mavnaların gidip gelişlerini görüyorsun. Bura insanların özellikleri üstüne bir fikir vermek için bir şey daha ekleyeyim. Geçen de o dediğim kulübenin yağlı boya resmini yaparken iki koyunla bir keçi gelip evin damında gezinmeye koyuldular. Keçi en üste çıkıp baca deliğinden içeri baktı. Damdan gürültüler duyan evin kadını koşarak dışarı çıktı ve elindeki süpürgeyi söz konusu keçiye fırlattı. Bizimki de bir dağ keçisi çevikliğiyle atlayıp kaçtı. İyice gezip gördüğüm iki minik köyün adları Sandrift ve Black Sheep bu anlattığım olay da orada geçti. Birkaç başka yere de gittim bu arada. Buraların nasıl kendine özgü bir havası olduğunu anlamışsındır herhalde. Hovagen sözde bir kasaba ama çok yakınında çobanlara rastlıyorsun. Demin sözünü ettiğim açık hava fırınlarını, turba kulübelerini görebiliyorsun. Kadını ve çocukları üzüntüyle düşünüyorum sık sık. Çevirenin notu. Vincent, Drenthe'ye taşındığında Sien'den ayrılmıştı. Hiç değilse geçinebilecekleri bir gelirleri olsaydı. Of, aslında hepsi kadının kendi kabahati diyebilirim. Çok yanlış da olmaz bu. Gene de korkarım çekeceği sıkıntılar işlediği suçtan çok daha büyük olacak. Karakterinde bozukluk olduğunu başından beri biliyordum. Zamanla düzeleceğini ummuştum. Ama şimdi bir süre görüşmedikten sonra onda gördüğüm kimi şeyler üstünde düşünüyorum da zaten düzelemeyecek kadar ileri gitmişti gibi geliyor. Bu da içimdeki acıma duygusunu çoğaltıyor ve melankolik bir duyguya dönüşüyor. Sonunda tümüyle yok etmek elimde değil. Theo, fundalıkların orada kucağında ya da memesinde bir bebe olan, onun gibi bir kadın gördüğümde gözlerime yaşlar doluyor. Onu anımsıyorum, onun zayıflığını. Kadının üstünün başının dağınıklığı da benzerliği arttırıyor. Onun iyi bir insan olmadığını biliyorum. Böyle davranmaya hakkım olduğunu da biliyorum. Artık orada kalamayacağımı, onu yanımda buraya getiremeyeceğimi, yaptığımın doğru ve aklı başında olduğunu, daha ne dersen de hepsini biliyorum. Gene de her şeye karşın öyle bitkin, hasta, sıska bir kadın gördüm mü, sanki böğrüme bir bıçak saplanıyor, yüreğim içimde eriyor. Yaşam nasıl da acıklı. Bununla birlikte insan melankoliye kaptırmamalı kendini. Başka yerlerde avuntu aramalı, en iyisi çalışmalı, çalışmalı. Kimi kez bana azıcık huzur veren bir inanç var. Felaketler benim başımdan da eksik olmayacak. Tanrı'ya emanet ol. Bir an önce yaz bana. İnan bana. Vincent. New Amsterdam, Eylül sonu 1883. Sevgili Theo, bu kez Drenthe'nin en uzak köşesinden yazıyorum sana. Bitmez tükenmez bir Mavna yolculuğundan sonra geldim buraya. Çevredeki kırsal görünümü gerektiği gibi tanımlamama olanak yok. Bunu yapmak için bendeki sözcükler yetmez. Kanalın iki kıyısını kilometrelerce uzanan Michel ya da Rousseau, Van Goyen ya da konik tabloları olarak gözünün önüne getirmeye çalış. Düz planlar ya da kalın çizgiler olarak renkler ufka yaklaştıkça gittikçe daralıyor. Şurada burada bir turba barakası, bir küçük çiftlik, bir küme sıska ağaçla vurgulanıyor. Her yer turba tepecikleriyle dolu. İkide bir geçen turba yüklü ya da bataklıklardan toplanmış sazlarla yüklü mamlaların yanından geçiyorsun. Orada burada sıska, uçuk renkli inekler, birçok koyun, domuzlar da var. Arada bir ortaya çıkan figürlerin etkileyici bir özellikleri var. Kimi kez derin bir tat veriyor insana. Örnekse Mavna'da oturan bir kadın resmi yaptım. Saçındaki altın tarakların üstüne yasta olduğu için siyah tül örtmüş bir kadın. Sonra bir de kucağında bebesiyle bir başka kadın resmi. Bu ikincisinin başında mor bir şal var. Kemik gelişmeleri bozuk olan çok tip var aralarında. Fizyonomi olarak domuza ya da kargaya benzeyen. Ama arada bir dikenler arasından boynunu uzatmış bir zambağa benzeyen figürler var ki. Bu yolculuğumdan çok hoşnutum kısacası. Çünkü gördüklerimle doldu, taştı içim. Bu akşam fundalıklar anlatılamayacak kadar güzeldi. Botzel albümlerinden birinde tamı tamına aynı etkiyi yaratan bir Daubigny var. Gökyüzü tanımlanması olanaksız incelikte. Uçuk bir eflatuni beyaz. Koyun postlarına benzeyen ak bulutlar yoktu şurada burada. Çünkü bunlar çok daha sıkı sıkıydı ve tüm gökyüzünü kaplıyordu. Bir yandan da az çok parlak, göz yakan eflatunlar, griler, beyazlar ve yırtılmış gibi bir yerde ışıldayan bir mavi. Sonra ufukta pırpır eden bir kızıl çizgi. Hemen altında çok koyu kahverengi bir bozkır ve parlak kırmızı çizgiye yaslanmış birkaç alçak damlık kulübe. Akşamları bozkırın, İngilizlerin weird yani ürkünç ya da quaint yani kendine özgü, garip olarak nitelendirdikleri bir havası oluyor. Don Quixote'unkileri andıran değirmenler ya da kakma köprülerin kocaman, garip, hantal gölgeleri titrek akşam gökyüzünün üstüne fantastik silüetler çiziyorlar. Böylesi bir köy, akşam saatlerinde aydınlanmış pencerelerin yansımaları sulara ya da çamurlu birikintilere düştüğünde kimi kez çok cana yakın oluyor. Hogeven'den yola çıkmadan önce orada da birkaç yağlı boya etüt yaptım. Bunların arasında damı yosun tutmuş bir çiftlik evi de vardı. Furneden boya getirmiştim ya hani. Çünkü senin de mektubunda yazdığın gibi kendimi tümüyle çalışmalarıma verirsem, kendimi işin içinde yitirirsem havamın değişeceğine inanmıştım. Gerçekten de epeyce düzeldim. Gene de kimi kez hani senin Amerika'ya gitmeyi düşündüğün anlar gibi ben de Doğu Hint adalarına asker yazılmayı düşünüyorum. Ama bunlar son derece boğucu, kasvetli anlar, her şeyin üstüne yıkıldığına inandığın. O sırada sessiz bozkırı görebilmeni isterdim, benim penceremde gördüğü manzarayı. Çünkü yatıştırıyor insanı bu görünüm, içini iman ve tevekkülle dolduruyor, ciddi çalışma ilhamı veriyor. Mavna'dayken birkaç etüt çizdim, sonra da bazı yağlı boyalar yapmak için burada kaldım. Svelo'nun oldukça yakınındaydım, birçokları gibi Lierberman'da bulunmuş orada. Ayrıca çok eski, büyük, tezekten yapılma kulübelerin bulunduğu bir yer de var. Kimi kulübelerde ahırla oturma odasının arasında bölme bile yok. İlk iş oraya girmeye niyetliyim bugünlerde. Ne derin bir huzur, genişlik, büyük sükunet var bu kırlarda. Bildik dünya ile kendin arasında millerce ve millerce uzanan mişeller olduğundan gerçekten duyabiliyorsun bunu ancak. Şimdilik sana temelli bir adres veremiyorum çünkü önümüzdeki birkaç gün nerede olacağımı kesinlikle bilmiyorum. Ama 12 Ekim'e kadar Hogeven'e dönmüş olacağım. Sen de mektubunu her zamanki tarihte orada eski adrese gönderirsen 12'sinde Hogeven'e vardığımda orada bulurum. Şimdi bulunduğum yer New Amsterdam. Babam 10 guldenlik bir posta havalesi göndermiş. Bu senin yolladığın paraya eklenince artık biraz resim yapabilmeme olanak sağlayacak. Şimdi kaldığım handa uzun bir süre için yerleşmek istiyorum. O dediğim eski, büyük, tezekten yapılma kulübelerin olduğu yere buradan kolaylıkla gidebileceksem tabii. Çünkü orada hem ışığın daha iyi olduğunu sanıyorum hem de yer daha geniş. Sözünü ettiğin o yağlı boya resim var ya, hani o İngiliz'in yaptığı, hani sıska bir kediyle küçük bir tabut gösteren. Ressama ilham o karanlık odada gelmiş olabilir ama aynı yerde resmi yapmış olması çok uzak bir olasılık. Çünkü çok karanlık bir odada çalışırsan resmin renkleri çok açık oluyor genellikle. Ve tuvali ışığa çıkardığında tüm gölgelerin çok zayıf olduğunu ayrımsıyorsun. Bir kere başıma geldi böyle bir şey. Ahırın içinde oturup açık kapısını kapıdan görünen bahçeyi yaptığımda. Yani söylemek istediğim şu ki, burada o engeli ortadan kaldırma olasılığı da var. Çünkü iyi ışık alan, kışın ısıtılabileceği bir oda bulabileceğimi sanıyorum. İşte böyle evladım, sen artık Amerika'ya gitmeyi, ben de Harderwijk'e yazılmayı, çevirenin notu, gönüllü askerliğe yazılınan yer. Düşünmediğimize göre, umarım işlerimiz yavaş yavaş yoluna girer. C.M.'nin, çevirenin notu, amcası C.M. Van Gogh. Hiç ses vermemesi konusunda ileri sürdüğün açıklama doğru olabilir, kabul. Ama kimi kez de insanlar bile isteye dikkatsizlik yaparlar. Sayfanın arkasında birkaç çiziktirme göreceksin. Epeyce geç olduğu için hızlı hızlı yazıyorum. Buralarda birlikte yürüyüşlere çıkmamızı, birlikte resim yapmamızı ne kadar isterdim. Yöreyi çok seveceğine, buranın senin de aklını çeleceğine inanıyorum. Tanrı'ya emanet ol. İnşallah sağlığında, şansında iyi gidiyordur. Bu son gezide hiç durmadan seni düşündüm. Ellerini sıkarım. Senin, Vincent.